Ayrım 11. Manhattan'daki Hayalet. Frederick Forsyth. Sayfa 130. Malta çocuğu bir baş işaretiyle yanına çağırdı ve onu öteki tarafa, yürüyen kurmalı askerleri göstermeye götürdü. Ama ben bu buz gibi soğuk genç adamdan şüphelenmeye başlamıştım ve aramızda bir raf dolusu oyuncak kalacak şekilde gizlice onları izledim. Gizemli yardımcı birdenbire alçak sesle çocuğu sorguya çekmeye başladı. Çocuk masumca cevaplar veriyordu, şaşırmış ve sinirlenmiştim. ''Annen niye New York'a geldi?'' diye sordu adam. ''Operada şarkı söylemek için efendim.'' ''Gerçekten mi? Başka bir nedeni yok mu? Özel biriyle buluşmak için gelmedi mi?'' ''Hayır efendim. Müzik çalan oyuncak maymunlarla neden ilgileniyor?''
''Sadece bir oyuncak maymunla ilgileniyor efendim ve tek melodiyle, ama şu an onu elinde tutuyor. Başka bir maymun ve melodi aramıyor.''
''Ne üzücü. Peki ya baban? Burada değil mi?''
''Hayır efendim. Sevgili babam Fransa'da kaldı. Yarın deniz yoluyla geliyor.''
''Mükemmel. Gerçekten senin baban mı?''
''Elbette. Annemle evli ve ben de onun oğluyum.''
Bu anda adamın küstahlık sınırlarını aştığını düşündüm. Tam müdahale edecekken tuhaf bir şey oldu. Kapı açıldı, içeriye buz gibi deniz havası doldu ve kapıda adının Peder Kilfoyle olduğunu öğrendiğim rahip göründü. Soğuk havayı hisseden Pierre ile Bay Malta rafların arasından çıktılar. Rahiple beyaz yüzlü adamın arasında 10 adım vardı ve birbirlerine bakıyorlardı. Rahip aniden elini kaldırdı ve istavroz çıkardı. ''Kiliseye giden biri olarak bu işaretle pek ilgilenmiyorum ama Katolikler bu işareti Tanrı'nın kendilerini korumasını istedikleri zaman yaparlar.'' Sonra rahip ''Buraya gel Pierre'' diyerek elini uzattı ama hala gözlerini Bay Malta'ya dikmiş bakıyordu. O günkü iki karşılaşmalarının ilki olan bu karşılaşma, denizden gelen rüzgara benzer buz gibi havanın oluşmasına neden olmuştu. Bir saat önceki neşemize kavuşabilmek için şöyle dedim. ''Hanımefendi, buranın gururu ve neşe kaynağı, gerçek bir mucize olan aynalar salonudur. Lütfen orayı size göstermeme izin verin, keyfiniz yerine gelecek.'' ''Efendi Pierre, diğer oyuncaklarla eğlenebilir.'' Gördüğünüz gibi buraya gelen tüm genç insanlar gibi o da büyülendi. Kararsız görünüyordu. Nedenini anlayamamış olsam da Bay Tilyu'nun mektubunda kadının aynaları görmesi konusunda ne kadar ısrar ettiğini hatırladım. Kadın başıyla onay veren ve elbette bir süre için mucize kaynağını görmelisiniz. Bir yere ben bakarım, zamanımız var. Provalar öğle yemeğinden sonra diyen İrlandalı'ya baktı ve benimle gelmeye karar verdi. Eğer oyuncakçı dükkanında yaşanan anne oğlun hiçbir oyuncak maymunun çalmadığı bir melodinin peşinde koştuğu kısma tuhaf diyorsanız, sonra olanlara gerçekten çok tuhaf demeniz gerekir. O zaman o gün neler görüp duyduğumu anlatmak için kıvrandığımı da anlarsınız. Salona tek giriş kapısından beraber girdik. Kadın sağa ve sola uzanan koridorları gördü. Seçim yapması gerektiğini işaret ettim. Omuz silkti, çok hoş bir şekilde gülümsedi ve sağa döndü. Kontrol merkezine çıktım ve tavandaki aynaya göz attım. Yolun yarısına geldiğini görebiliyordum. Aynayı döndürmek için bir manivelayı çevirdim. Böylece salonun merkezine doğru ilerleyecekti. Hiçbir şey olmadı. Yeniden denedim, gene bir şey olmadı. Kontrol mekanizması çalışmıyordu. Dış geçitte ayna duvarlar arasında yürüdüğünü görüyordum. Sonra aynalardan biri kendiliğinden döndü ve kadını merkeze çekmek için yolunu kapattı. Ama ben hiçbir manivelayı hareket ettirmemiştim. Kontrol mekanizması arızalanmış olmalıydı ve kendi güvenliği için tuzağa düşmeden önce kadının buradan çıkmasının zamanı gelmişti. Kapıya doğrudan bir geçit açabilmek için manivelaları çalıştırdım. Hiçbir şey olmadı. Ama içeride labirenti oluşturan aynalar sanki başka birinin kontrolündeymiş gibi hareket ediyordu. Aynalar dönüp duruyordu. 20 aynada birden genç kadının yansımasını görebiliyordum. Ama artık hangisi kadının gerçek görüntüsü, hangisi yansıması ayırt edemez olmuştum. Kadın aniden durdu. Merkezdeki küçük bir odada tuzağa düşmüştü.
O odanın duvarlarından birinde başka bir yansıma oldu ve hemen ortadan kaybolmadan önce 20 aynada birden bir pelerin kıvrımı gördüm. Ama bu kadının pelerini değildi. Kadınınki erik yeşili kadife bir pelerinken yansımadaki siyahtı. Kadının gözlerinin kocaman açıldığını ve elini ağzına götürdüğünü gördüm. Gözlerini bir şeye ya da arkası aynalara dönük birine dikmiş bakıyordu. Ama benim gözlem aynam bu görüntüyü yakalayamıyordu. Sonra kadın konuştu. ''Bu sensin.'' dedi. Diğer kişinin bir şekilde salona girmekle kalmayıp bana görünmeden merkeze kadar gittiğini de anladım. Tavandaki aynanın açısının bir önceki gece ben çıktıktan sonra değiştirilip salonun sadece yarısını görmeme yol açtığını anlayana kadar bunun imkansız olduğunu düşünüyordum. Salonun yarısı görüntü dışındaydı. Kadını görebiliyordum ama konuştuğu kişiyi görmem imkansızdı. Onları duyabiliyordum. Ben de neler konuştuklarını tam olarak hatırlamaya çalışıp not ettim. Başka bir şey vardı. Fransa'dan gelen zengin, ünlü, yetenekli ve dengeli kadın gerçekten titriyordu. Korktuğunu hissediyordum ama bu müthiş bir merakla karışık bir korkuydu. Az sonra duyduğum konuşmaların da gösterdiği gibi geçmişinden gelen, kurtulduğunu düşündüğü, bir zamanlar onu bir örümcek ağının içinde hapsetmiş olan biriyle karşılaşmıştı. Evet, korkuyu hissedebiliyordum. Aşk var mıydı? Belki bir zamanlar, çok uzun zaman önce ve korkuyla karışık saygı. Adam her kimse, kadın hala onun gücüne ve kişiliğine saygı duyuyordu. Pek çok defa kadının ürperdiğini gördüm ama adamın onu tehdit ettiğini hiç duymadım. Ama aralarında şu konuşma geçti. Adam, elbette, başka biri olduğundan mı şüphelendin? Kadın, maymunu gördükten sonra hayır, uzun zaman oldu. Masquerade'ı yeniden duymak. Adam, 13 uzun yıl, hiç beni düşündün mü? Kadın, elbette müziğimin üstadı ama ben... Adam, öldüğümü mü düşünüyordun? Hayır, Kristin aşkım, ölmedim. Kadın, aşkım mı, hala mı? Adam, her zaman ve daima, ölene kadar. Ruhen hala benimsin Kristin. Şarkıcı yıldızımı yarattım ama ona sahip olamadım. Kadın, gözden kaybolduğunda sonsuza kadar ortadan yok olduğunu düşündüm. Raoul'la evlendim. Adam, biliyorum, her adımını, her hareketini, her zaferini izledim. Kadın, senin için zor oldu mu Eric? Adam, fazlasıyla zordu. Yolum her zaman tahmin edebileceğinden daha fazla zorluklarla dolu oldu. Kadın, beni buraya sen mi getirttin? Operanın sahibi sen misin? Adam, evet. Hepsi, hatta daha fazlası benim. Fransa'nın yarısını satın alacak kadar zenginim. Kadın, niye Eric, niye yaptın? Niye beni rahat bırakmıyorsun? Benden ne istiyorsun? Adam, benimle kal. Kadın, kalamam. Adam, benimle kal Kristin, zaman değişti. Sana dünyada her opera binasının kapısını açarım. Kadın, kalamam. Raoul'u seviyorum. Bunu kabullenmeye çalış. Benim için tüm yaptıklarını hatırlıyorum ve sana minnettarım. Ama kalbim başka yerde ve her zaman orada olacak. Bunu anlayamıyor musun? Kabullenemiyor musun? O anda sanki reddedilmiş aşık acısını bastırmaya çalışıyormuş gibi derin bir sessizlik oldu. Adam kaldığı yerden konuşmaya devam ederken sesi titriyordu. Adam, çok güzel, kabullenmeliyim, neden olmasın? Kalbim pek çok defa kırıldı nasıl olsa. Ama bir şartım var, oğlumu bana bırak. Kadın, senin oğlun mu? Adam, oğlum, oğlumuz Pierre. Hala görüş açımda olan kadın bembeyaz kesildi ve iki eliyle yüzünü kapattı. Birkaç saniye sallandı, bayılmasından korktum. Bağırmak üzereydim ama sesim çıkmadı. Anlamadığım bir olayın sessiz ve aciz tanığıydım. Nihayet ellerini yüzünden çekti ve fısıltıyla konuşmaya başladı. Kadın, kim söyledi bunu? Adam, Madame Giry. Kadın, ah neden, neden böyle bir şey yaptı? Adam, ölüm döşeğindeydi, yılların sırrını paylaşmak istedi. Kadın, yalan söyledi. Adam, hayır, arka sokakta vurulduğu zaman Raoul'u hastaneye götüren oydu. Kadın, o iyi, nazik ve kibar bir adam. bana aşık ve Pierre'i oğlu gibi büyüttü. Pierre bilmiyor.
Adam, Raoul biliyor, sen biliyorsun, ben biliyorum. Oğlumu bana bırak.
Kadın, yapamam Eric. Yakında 13 yaşına girecek, 5 yıl sonra bir erkek olacak. O zaman açıklayacağım. 18. doğum gününde, ama henüz olmaz, hazır değil. Hala bana ihtiyacı var. Öğrendiği zaman seçimini kendisi yapacak.
Adam, söz veriyor musun Kristin? Eğer 5 yıl daha beklersem.
Kadın, oğluna kavuşacaksın. 5 yıl sonra onun kalbini kazanabilirsen.
Adam, o zaman bekleyeceğim. Pek çok insanın babalarının dizinin dibindeyken tattığı mutluluk kırıntıları için o kadar uzun zaman bekledim ki. 5 yıl daha. Beklerim.
Kadın, teşekkür ederim Eric. 3 gün sonra yine senin için söyleyeceğim. Orada olacak mısın?
Adam, elbette. Tahmin edemeyeceğin kadar yakınında olacağım.
Kadın, o zaman senin için daha önce hiç söylemediğim gibi şarkı söyleyeceğim. O anda kontrol merkezinden neredeyse düşmeme neden olacak bir şey gördüm. Bir şekilde salona ikinci bir adam girmeyi başarmıştı. Bunu nasıl yaptı asla bilemeyeceğim. Ama benim bildiğim ve tam altımdaki ana girişten gelmemişti. Sadece burayı tasarlayan adamın bildiği ve başka kimseye de açıklanmayan gizli girişten gelmiş olmalıydı. Önce konuşan adamın yansımasını gördüğümü düşündüm ama o adamın pelerini olduğunu hatırladım. İkinci adamın üzerinde ise dar siyah bir palto vardı. İç geçitlerden birisindeydi ve aynaların arasında yere çömelmişti. Bulunduğu yerdeki aynaların ön tarafındaysa kadın ve tuhaf eski aşığı vardı. Gözlerimi üzerinde hissetmiş olmalı ki aniden döndü ve yukarı baktı. Tavandaki gözlem aynasından birbirimizi gördük. Saçları paltosu kadar siyah, yüzü gömleği kadar beyazdı. Kendisine Malta diyen zavallıydı. Çakmak çakmak iki göz bir saniye için bana baktı. Sonra koridorlardan hızla geçerek dışarı fırladı. Kontrol merkezinden inip yolunu kesmek istedim, dışarı fırladım. Gizli geçitten kaçtığı için oldukça ilerideydi, çıkış kapısına doğru koşuyordu. Ayağımdaki fazlasıyla hantal, eğlence üstadı ayakkabılarımla koşmam söz konusu bile değildi. Sadece seyrediyordum. Kapının önünde ikinci bir araba park etmişti, kapalıydı. Hızla koşan adam bu arabaya bindi ve araba hareket ederken kapıyı çarptı. Bu tür arabalar Coney Adası'ndan kiralanmadığı için arabanın özel olduğu belliydi. Ama arabasına ulaşmadan önce iki kişinin önünden geçmek zorundaydı. Aynalar salonuna en yakın olanı genç muhabirdi ve paltolu adam hızla yanından geçerken adam bağırdı. Ama sesi rüzgara karıştığı için ne dediğini anlayamadım. Çıkış kapısının hemen önünde Pierre'i arabaya götüren, bindiren ve işverenini bulmak için parka dönmekte olan rahip vardı. Kaçağın bir an dona kaldığını, rahiple karşılıklı bakıştıklarını ve sonra adamın hızla kaçtığını gördüm. Sinirlerim alt üst olmuştu. Hiçbirinin çıkartamadığı sesleri bulabilmek için oyuncak maymunlar arasında yapılan tuhaf arama, kendisine Malta diyen ve bir çocuğu sorguya çekerek aşırı tuhaf bir davranış sergileyen adam. Malta ile Katolik rahibin nefret dolu bakışması. Aynalar salonundaki felaket. Tüm manivelaların kontrolüm dışına çıkması. Prima donna ve çocuğunun babasının korkunç itirafları ve nihayet onlara gizlice kulak misafiri olan Malta'yı görmem. Çok fazlaydı. Şaşkınlığımdan zavallı Madame de Chagny'nin hala aynalardan oluşan labirentte kapana kısılmış olduğunu tamamen unutmuştum. Bunu hatırladığım anda onu serbest bırakmak için aceleyle geri döndüm. Tüm kontrol mekanizmaları mucizevi bir şekilde yeniden çalışmaya başlamıştı. Kısa bir süre sonra kadını oradan çıkarttım. Çok solgun ve sessizdi. Öyle olması da gerekirdi. Ama en kibar haliyle bana sorun yarattığı için teşekkür etti. Cömert bir bahşiş bıraktıktan sonra muhabir, rahip ve oğluyla birlikte arabasına bindi. Kapıya kadar kadına eşlik ettim. Son kez aynalar salonuna döndüğümde hayatımın şokunu yaşadım. İşte o adam, binanın rüzgar almayan tarafında oğlunu alıp götüren arabaya bakıyordu. Hiç şüphe yok, etekleri uçuşan siyah pelerini adamı ele veriyordu. labirentin içinde meydana gelen tuhaf olayın diğer kahramanıydı o. Ama kanımı donduran adamın yüzü olmuştu. Yüzünün dörtte üçü bir maskeyle saklanmıştı. Maskenin ardında gizlenen öfkeyle yanan gözleri vardı. Karşı konulan, yenilgiye alışık olmayan ve tehlikeli biri haline gelen adam buydu. Kendi kendine söyleniyordu, beni fark etmemişti. 5 yıl diyordu. 5 yıl mı? Asla. O benim oğlum ve yanımda olacak. Arkasını döndü ve iki bölme arasında kayboldu. Daha sonra Surf Caddesi tarafındaki çitlerde 3 parçanın çıkartılmış olduğunu fark ettim. Ondan sonra ne o adamı ne de onlara kulak misafiri olanı hiç görmedim. Daha sonra yapmam gereken bir şey var mıydı diye iyice düşündüm. O tuhaf adamın 5 yıl beklemeye hiç niyeti olmadığı hakkında Vikontes'i uyarmalı mıyım? Yoksa öfkesi geçince adam sakinleşir mi? Duyduklarımın hepsi aile içi sorunlardı ve şüphesiz çözülecekti. Kendimi böyle ikna etmeye çalıştım. Ama damarlarımda boşuna kelt kanı dolaşmıyor. Dün gördüğüm ve duyduğum her şeyi yazmış olsam da içimde çok kötü bir his var. 11. ayrımın sonu. Sayfa 140.